onu biraz paylaşmak istiyorum giriş yapmak için. Ben İsa Mesih'e iman ettikten sonra neredeyse hemen hemen herkese Hristiyan olduğumu söyledim. Hristiyan olduğumu söyleyince herkes böyle şok oluyor. Aa, neden? İlk defa bir Hristiyan görüyorum diyorlar. Türkiye'de ilk defa bir Hristiyan görüyorum diyorlar. Hele Müslümanken Hristiyanlığa geçmiş birisi daha da ilginç geliyor. O zaman nasıl yani, neden? İlk defa böyle bir şey gördükleri için ne yapıyorlar? Sürekli sorular soruyorlar. Sürekli. Yani ister istemez bu soruların altında kalınca araştırıp öğrenmek gerekiyor ve onlarla paylaşmak gerekiyor. Çünkü her zaman her yerde herkes bizlere sorular soruyor. Bu yüzden eğer burada soruları olan insanlar varsa onlar kendi sorularına cevap bulacak. Ama yok, ben zaten Hristiyanım, İsa Mesih ile ilgili, kutsal kitapla ilgili bir sorum yok diyenler varsa onlar için de bir pratik zamanı olacak. Acaba paylaşırken müjdeyi, kutsal kitabı nasıl daha iyi paylaşabiliriz diye. Bugünkü konulardan bir tanesi İncil'le bağlantılı olacak. İncil değiştirildi mi? Bugün işleyeceğimiz konu, İncil gerçekten değiştirildi mi? Bu herkes tarafından sorulan sorular. Ama ondan önce, ona gelmeden önce birkaç tane söz paylaşmak istiyorum. Çünkü bizlerin sürekli karşılaştığı sorular oluyor bunlara. Ve bunların üzerinde acaba ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz, nasıl konuşabiliriz diye paylaşmak istiyorum. Sadece 30 dakikam var. Hızlı bir şekilde paylaşacağım. Daha sonra gruplara ayrılacağız ve soru cevap şeklinde tartışmaya başlayacağız. Şimdi konuya gelmeden önce bize her zaman şunu diyorlar. Yani çoğu zaman duymuşsunuzdur. Müslüman mahallesinde neden salyangoz satıyorsunuz? Burası Müslüman ülke, burası... Ama Müslümanlar yemiyormuş. O yüzden bizlere sürekli diyorlar yani burada olmaz böyle şey. Gidin Avrupa'ya, Avrupa'da halledin, ne yapıyorsanız yapın diye. Ama bunu söyleyen insanlar bilmiyorlar ki salyangoz zaten bu ülkeden çıktı. Değil mi? Çünkü Hristiyanlığın ilk yüzyıllarında 5 tane merkezi vardı. Hristiyan merkezi. Bunlardan bir tanesi Kudüs'teydi. Bir tanesi Afrika'da, İskenderiye'deydi. Sadece bir tanesi Avrupa'da, Roma'daydı. Geri kalan iki tanesi Türkiye'deydi. Biri İstanbul, yani Konstantinopolis, diğeri Antakya. Ve bu ne oldu? İnsanlar buradan Avrupa'ya kiliseyi götürdü. Orada Avrupa'da bu başlamadı. Bu bizim topraklarımızdan yayıldı. Ve İncil'in 2/3'ü ya Türkiye ile alakalı, Türkiye'de yazılmış ya da Türkiye'ye gönderilen mektuplardan oluşuyor. O zaman yani Arap dünyasından veya Orta Asya'dan gelen insanlar buraya gelip de bize işte burası Müslüman bir ülke dediklerinde hadi oradan diyoruz. Yani nerede? Burası Hristiyanlığın tarihi burada. İnsanlar buraya gelip Hristiyanlığı araştırıyorlar, öğreniyorlar. İkinci bir şey, sürekli biz Hristiyan olduğumuzu söylediğimizde bize her zaman tamam yeni bir din, yeni bir dine inanıyorsun, bu Hristiyanlık dini nasıl falan filan diyorlar. Ama yıllardır anlata bitiremedik, Hristiyanlık bir din değildir. Aynı her sene olduğu gibi Noel ile yılbaşı aynı değil. O zaman Hristiyanlık da bir din değildir. Neden bir din değildir? Çünkü Hristiyanlık Yahudiliğin içinden çıkan bir şeydir. Yahudilik bir dindir. Hristiyanlık Yahudiliğin bir kolu, belki bir tarikatı, belki bir düşünce sistemi. Ayrı bir din, ayrı bir şey olgu olarak gelmemiş. Ama biz bunu anlatıyoruz, bir türlü anlatamıyoruz. Ama şu çok ilginç bir bilgidir. İlk kilise tarihinde bile Hristiyanlara hep dinsiz diyorlardı. Yahudiler onlara bakıp siz dinsizsiniz diyorlardı. Putperestler onlara bakıp siz dinsizsiniz diyorlardı. Çünkü Hristiyanlık bir din getirmemiştir hiçbir zaman. Ve biz bunları sürekli anlatarak devam ediyoruz. Ve birçoğu da biz Hristiyan olduğumuzu söylediğimizde Hristiyanlığı siyasi bir hareket olarak düşünüyorlar. Bu ülkeye de geldiniz, bu ülkeyi de böleceksiniz, aramızda casusluk yapıyorsunuz, yani sizin niyetiniz iyi değil gibi sürekli suçlamalar yapılıyor. Ve bunu da biz anlatmaya çalışıyoruz. Yıllardır Hristiyanlık bir siyasi hareket değil. Hristiyanlık bir bölücülük hareket değil. Çünkü İsa ne demişti? Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya ver. Yani ne diyor? Aslında laik bir sistem getiriyor. Din ve devlet işlerini birbirine karıştırmayacaksın. uzak olacak. Yani bizim devletle, siyasetle işimiz yok diyor. Hatta yani bunu söylediğimizde de direkt bize ne yapıyorlar? Haçlı seferleri var diyorlar. Veya işte Konstantin var diyorlar. Evet, yani Hristiyanlığı dinleştiren, devletin dini haline getiren 400 yılında Konstantin oldu. O da bu topraklardı. Neden? Çünkü dağılmış uluslar, karışık uluslar vardı. Hepsini tek bir çatı altında toplamak kolay olduğu için Hristiyanlığı kullandı. Veya Hristiyanlığı kendisine göre bir çözüm noktası olarak buldu. Aynı şekilde Haçlılar ne yaptı? Kendi kutsal topraklarını fetheden Müslümanlara karşı veya diğer uluslara karşı ne yaptılar? Bir birlik oluşturup gidip savaştılar. Şimdi bizim için ne o zaman bakmamız lazım? Sadece bunlara mı bakacağız, yoksa biz İncil'e mi bakacağız? İncil'de İsa düşmanını dahi sev derken nasıl olur da biz elimize kılıç almamız gerekiyor, siyasi bir hareket başlatmamız gerekiyor diyebiliriz? O zaman diyemeyiz, ama hala bu sorular bizlere gelmeye devam ediyor ve gelmeye de devam edecek. Ve son olarak birçok insan bizlere şunu söylüyor: Hristiyanlığa ne gerek var bu ülkede? Yani Hristiyan olmanın ne avantajı var, ne önemi var? Evet, Hristiyanlık bir din olsaydı gerçekten hiçbir önemi yok. Zaten bu ülkede gayet dindar bir ülke. Bir sürü camiler var, herkes de insanlar dini ibadetini yapabiliyor. Ama Hristiyanlık işte burada çok çok önemli. Hristiyanlık bir din değil. Bu yüzden bütün dinler ne yapar? Allah oradadır ve biz ona ulaşmamız lazım. Ulaşabilmek için şunu yapacaksın derler, şu kurallara uyacaksın, şundan vazgeçeceksin, kendini terbiye edeceksin falan filan. Ama Hristiyanlıkta konu tam tersidir. Allah sana ulaşmak için, Tanrı sana ulaşmak için şunu şunu yapmıştır. Bunu kabul eder misin? Tek kural budur. Ve sen Tanrı'yla yüz yüze gelmeye ve onunla buluşmaya başlarsın. O halde bunları biraz kısaca anlattım, çünkü ana konu bunlar değil. Ama ana konumuza gelince, bu belki de en önemli sorulardan biri. Çünkü ben 10 yıldır kilise içindeyim. Bir Müslümana Hristiyan olduğumu söylediğimde Müslüman kişi benimle tartışıyor ve şunu söylüyor: sizin kitabınız değiştirilmiş. Sonra bir komüniste veya bir sosyaliste gidiyorum. Diyorum ki ben Hristiyanım falan. O da yani farklı açılardan sorular soruyor, ama en noktasında geldiği nokta, sizin kitabınız değiştirilmiş. Bir cumhuriyetçi, başka kim? Yani bu insanlar bir arada asla anlaşamazlar, ama hepsi bu soruda toplanıyorlar: sizin kitabınız değiştirilmiş. O yüzden bunun üzerine biraz açıklama yapsak çok güzel olur. Bizim kitabımız, hatta bir tane elime alsam iyi olur. Biz bu kitaba inanıyoruz. Bu kitabın içinde tek bir kitaba inanıyoruz. Yani tek bir Tanrı olduğu gibi tek bir kutsal kitap var. Tanrı kutsal olduğu gibi onun kitabının da kutsal olduğuna inanıyoruz. Ve bu kitabın içinde 66 tane kitapçık var. Ve bu kitap yaklaşık 2000 yıl süre içinde yazıldı. 20-30 yıl içinde değil, yani böyle bir gecede değil, gökten bir anda inecek şekilde değil. 2000 yıl sürdü bu kitabı yazmak. Ve aralarında zaman mesafesi var. Ve bu kitap tamamen Tanrı'dan geldiğine inanıyoruz. Tanrı'nın esinlemesi, Tanrı'nın vahiyiyle geldiğine inanıyoruz. Ve insanlara geldiğine inanıyoruz. Tanrı insanlara bir şeyler söyledi. O insanlar kimisi şiir şeklinde anlattı, kimisi ilahi şeklinde anlattı, ezgi şeklinde, kimisi mektupsal şekilde anlattı, kimisi tarihsel bir şekilde anlattı, kimisi de düz yazı olarak anlattı. Çeşit çeşit anlatım tarzıyla Tanrı'nın sözü bize yazıldı. Ve dediğimiz gibi, hani hep bize diyorlar ya işte Tevrat, Zebur, İncil falan. Aslında öyle değil. Biz tek bir kitaba inanıyoruz. Bu kitap bile kendi içinde üçe bölünmüyor. Tevrat, Zebur, İncil diye bölünmüyor. Sadece ikiye bölünüyor: Eski Antlaşma ve Yeni Antlaşma. Ve Eski Antlaşma'ya baktığımızda ne görüyoruz? Musa ile beraber başlıyor ve Musa'ya verilen 5 tane kitabı anlatıyor. Dünya nasıl yaratıldı, İsrail halkı nasıl oluştu, dünyaya geldi. Ve sonrasında 5 kitaptan sonra İsrail halkının tarihi, bu insanlar neler yaşamış, bunlardan anlatıyor. Daha sonra peygamberlik sözleri. Yani bu belli başlı insanlara işte gelecekte neler olacak, işte sonrasındaki hayatlar neler olacak veya o anki durumda Tanrı ne söylüyor gibi peygamberlik sözleri var. Ve geri kalanında edebiyat ve şiir kitabı da var içinde Eski Antlaşma'da. Yani bugün maalesef bu konuda bize çok soru gelmediği için Eski Antlaşma'ya çok fazla yoğunlaşmayacağız. Yeni Antlaşma'ya bakacağız. Ama bu kitabın Eski Antlaşma'nın son mektubu, son bölümü yazıldıktan sonra 400-500 yıl boyunca hiçbir peygamber gelmemiştir. Ta ki İsa Mesih gelene kadar. Ve İsa Mesih geldiğinde bir kitap yazmadı. Yani hep böyle söylerler, İsa bir kitap yazdı sonra siz değiştirdiniz falan diye. İsa bir kitap yazmadı. İsa'nın yaptıkları, yaşadıkları, anlattıkları kitap haline getirildi. Kimler yazdı bu kitapları? İsa'nın kendi öğrencileri Matta yazdı, Yuhanna yazdı ve Petrus yazdı. Ve Luka yazdı. Bu Paulus'un doktoru ve tarihçisi olarak çok önemli bir yere sahipti. Özellikle inceleyerek, her birini inceleyerek anlatılan olayların doğru olup olmadığını çok titiz bir şekilde anlatarak, araştırarak yazdı. Ve sonrasında Paulus, biliyoruz ki kiliselere zulmeden, kiliseleri dağıtmaya çalışan ama sonra Hristiyan olup ve bütün bu topraklarda, Türkiye'de ve Avrupa'da Hristiyanlığı yayan kişi. Ve özellikle nereli? Tarsuslu. Demek ki bu yine bizden çıktı. Ve yeni antlaşmada anlatılan işte İsa'nın hayatı hikayesinin anlatılan dört bölüm Matta, Markus, Luka, Yuhanna ve sonra Hristiyanlık tarihi ve sonra kiliselere yazılan mektuplar ve sonrasında en son biraz karmaşık ve garip bir anlatımı olan vahiy kitabı. Ve bu şekilde biz böyle bir kitaba inanıyoruz. Bizim günümüzde elimize olan kitap bu şekilde geldi. Peki biz bu kitaba güvenebilir miyiz? Dediğim gibi bu konuyu anlatıyoruz. Belki hala bununla ilgili bizim de şüphelerimiz olabilir. Veya öğreniyoruz birbirimizden paylaşmak daha iyi anlatabilmek için. Yani bu kitaba güvenebilirsek o zaman her şey çözülebilir. Ama güvenemiyorsak o zaman imanımız da boştur, yaptığımız da boştur, mücadelemiz de boştur. O yüzden bununla ilgili çok araştırma yapıldı. Ve çünkü bu yeni bir soru değil, sadece bu çağda sorulan bir soru değil, yüzyıllardır sorulan bir soru. Bu kitaba güvenebilir miyiz? Bu kitaba güvenebileceğimizi anlatmadan önce bir şeye değinmek istiyorum. Mesela Sezar'ın Galya Savaşı'nı anlatan bir kitabı var. Sezar'ın Galya Savaşı'nda yaptıklarını anlatan bir kitap var. Bu kitap İsa'dan önce yazılmış. Ama günümüzdeki en eski nüshası bu olay yaşandıktan 900 yıl sonrasına ait. Ve İsa'dan önce yazılmış olan yine Roma tarihi kitabının elimizde bulunan nüshası İsa'dan sonra 400. yılına ait. Ve sonrasında yine İsa'dan sonra 100. yılda yazılan Tacitus tarihi kitabının elimizdeki nüshaları 900. yıl veya 1100 yıllarına ait. Burası biraz sıkıcı ama bilmemiz gereken önemli bir şey. Şimdi bu insanların Hristiyanlıkla hiçbir bağlantısı yok ama tarihte yaşamış insanlar. Ve bu insanların kayıtta gelen bir şeyleri var. Ve bu kitaplar, bu yazılar araştırılıyor. Tarihi, arkeoloji kayıtlarla da doğruluğu görünce bu kitaplar doğru diyorlar. Hiç kimse bu kitaplara bakıp Sezar'ın tarihi, Sezar'ın savaşı veya tarih kitaplarına bakıp ya bu kitaplar değiştirilmiş çünkü 900. yüzyıla ait falan diyemez, diyemiyorlar. Bunu diyene de hadi oradan derler. Yani sen bilgisiz bir şekilde gelmişsin, cahil cahil konuşuyorsun. Bu tarih kitabı bu şekildedir ve bunun doğru olduğunu savunabiliriz diyorlar. Ve bunu kimse inkar edemez. Şimdi konu ve bu kitapların elimizde olan nüshaları 10 tane, 20 tanedir. Çok az. Ama şimdi İncil'e gelince son yapılan sayımlara göre kitap olarak elimizde bulunan 90 tane papirüs var. Bu ağaçlardan yapılmış ve üzerine yayılmış. 90 tane papirüs var. 260'tan fazla da deri üzerinde İncil yazılmış. Ve 2700 civarında da minüskül tarzında yine bu deri tarzında kitaplar elimizde mevcut. Yani 10 tane, 20 tane değil, binlerce. Ve bunların haricinde 2200 tane de ilah şey ayin kitabı var. İncil değil ama İncil'in ayetlerinin kullanıldığı kitaplar. Ama ne yazık ki bu kitapların hepsi 8. yüzyıla ait. 800. yıldan kalmış. O yüzden tamam bunlara bakabiliriz ama nasıl ki Sezar'ın savaşına veya Roma tarihine değiştirilmiştir diyemiyorlarsa aynı şekilde buna da değiştirilmiş diyemezler. Ve günümüze ulaşan en eski yeni antlaşma el yazması yine Yuhanna kitabına bağlı. Yani daha eskileri var kitap olarak değil, bir kitap olarak 8. yüzyıla ait ama daha eskileri böyle parça parça sayfalar veya birkaç tane sayfayla bağlantılı olan şeyler. Ve bunun en eskisi Yuhanna kitabına ait ve ne zaman yazılmış? İsa'dan sonra 130 yılında. Ve 2. 3. yüzyıllarda ait yine kitaplarda var. Ve yaklaşık 200 yılında yazılan 2. Bodmer papirüsü diye adlandırılan kitaplarda yani İncil kayıtları da yine müzelerde saklanıyor. Hatta bu 130 yılında yazılmış olan Yuhanna kitapçığı Manchester'daki John Rylands, doğru mu? Üniversitesinde duruyor ve açık. Yani araştırmak istenirse, kontrol edilmek istenirse acaba doğru mu söylüyorsunuz diye merak edenler olursa gidip araştırabilirler. Ve bu araştırıldı. Yani sadece bir söylentide kalmadı. İnsanlar gidip müzelerde o kitapları aldılar, araştırdılar, tarihine baktılar, karbon testi yaptılar ve baktılar ki gerçekten o zamana ait. O zaman elimizdeki kitaplarla da uyuştuğuna göre demek ki bu kitapların doğruluğundan emin olabiliriz. Ve özellikle mesela arkeoloji olarak güvenebiliriz bu kitaba. Çünkü yaklaşık 150 yıl önce William Ramsay adında ateist olan bir adam kalkıp İzmir'e geliyor. Ve diyor ki amacı da şu, yani İncil'de anlatılan şeyler bir hayal ürünü, gerçekle hiçbir bağlantısı yok. Bunların tarihle hiçbir alakası yok. O yüzden gidip yerinde inceleme yapacağım. Arkeolog olarak gidip kazı çalışması yapacağım ve bunun yanlış olduğunu kanıtlayacağım. Ve adam geliyor İzmir'e 150 yıl önce, yapıyor, araştırmaları yapıyor ve sonra hiçbir şey söylemeden çekip gidiyor. Yani sessiz sedasız Türkiye'den ayrılıyor. Neden? Çünkü İncil'de anlatıldığı gibi buluyor. İzmir'deki o bölge, Ege bölgesi aynı İncil'de anlatıldığı gibi. Şimdi sadece bu bir örnek. Bunun gibi bir yüzlerce örnek var. Kudüs'e ait, Antakya'ya ait veya Avrupa'ya ait. Daha bilimin bile yeni yeni bulduğu, çözdüğü arkeolojik keşifler 2000 yıl öncesinden o kitaplarda yazılı. Ve insanlar buraya bakarak bu arkeolojileri yapıyorlar. Ve arkeoloji de eğer İncil'i doğruluyorsa ama insanlar hala İncil'in değiştirildiğini söylüyorsa o zaman biz kime güvenmemiz gerekiyor? Yani hala din bilim bile hala bunu destekliyorsa o zaman ne yapmak lazım? Ve özellikle bu çok fazla Türkiye'de düşünülmez ama yine de paylaşalım diye soralım. Çünkü bazı sol çevrelerden böyle şeyler sorular da gelebiliyor. Çünkü şöyle diyorlar ya işte tamam diyorlar hani insanlar oluşturdu, insanlar bir şeye çıkardı falan. Çünkü hani şimdi soru soruyorlar ya. Soruya cevap verince başka soru soruyorlar. Soruya cevap verince başka soru soruyorlar. En son köşeye sıkıştırıldığında ya bunların hepsi zaten işe yaramaz şeyler. İnsanlar kendisi çıktı, bir şeyler oluşturdu, bir şeyler gösterdi falan filan. Siz de onları takip ediyorsunuz hiçbir şey bilmeden. Ama İncil'e baktığımızda, okuduğumuzda mesela şöyle bir şey. Ben yeni bir din ortaya çıkarmaya çalışsam, bir şey, oluşum başlatmak istesem ne yaparım? Yani kendimi harika bir şekilde anlatırım. Korkusuz, cesur, işte İsa'nın en zor zamanlarında İsa'dan vazgeçmemiş, bütün tehlikeyi göze almış, işte insanlar gelip böyle onu övüyorlardı falan filan. Ki eğer sahteyse bile bu anlaşılmasın. İnsanlar etrafımda dolaşsın, toplansın ve beni yüceltsinler. Ama İncil'e baktığımızda tam tersi. Bu İncil'i yazan kişiler kendilerini anlatırken korkak, cesur olmayan, imansız, hatta zaman zaman İsa'nın azarlarına maruz kalmış kişiler olarak anlatıyorlar. Eğer bunlar bunu yapmak isteseydi. Ve bu insanlar sahte bir şey ortaya çıkarmış olsaydı ölümle sonuçlanmayacaklardı. Yani siz ne diyorsunuz deyip de karşılarına çıktıklarında hemen pes edeceklerdi. Ya tamam biz hata yaptık falan pes ediyoruz diyeceklerdi. Ama İsa'nın havarilerinin 12'sinden 11'i zaten idam edildi. Geri kalan sadece bir kişi, o da zindanda, Patmos'ta sürgündeyken öldü. Şimdi bu insanlar sahte bir şey oluşturmak isteseydi bu kadar fedakarlık yapabilirler miydi? Çünkü sahte bir şey kendi cebini doldurmaya çalışır. Ama bunlar kendinden, hayatlarından feda ettiler. Sadece bunlar mı? Asla. İlk yüzyıllarda kimlerin öldürüldüğünü biliyoruz. Nasıl öldürüldüğünü biliyoruz. Aslanlara yem olduklarını, diri diri yakıldıklarını. Yani bu insanlar sahte bir şeyin ardından gidiyor olsalardı çoktan çökerdi bu. Çünkü o kadar çok zulme uğramış bir inançtayız. Ve kısaca şöyle diyebiliriz. Şimdi bundan sonrasında sorular kısmına geçeceğiz. Çok fazla uzatmayalım. Ama kısaca şunlara değinebiliriz. Yani kutsal kitabın değişmediğine, içeriğinin doğru olduğuna birçok kanıt var. Hem tarihsel olarak hem böyle yazısal olarak hem de mantıki olarak birçok kanıtlarımız var. Ama bütün bu kanıtlar kutsal kitabı böyle raflarda koymamız için, çok önemli bir yere koymamız için olmadı. Hepsini bunu okumamız için, buna sahip olmamız, anlamamız, araştırmamız ve Tanrı'yla bir ilişki kurabilmemiz için bu kadar yazıldı ve önemli bir yere geldi. Ve bizzat Tanrı'yla ilişki kurmak için. Hani demiştik ya, din değiliz biz, dindar insanlar değiliz. Bir kurallar yok, bizim amacımız Tanrı'ya ulaşmak değil. Ulaştığımız Tanrı'nın, bize ulaşan Tanrı'yla beraber yaşamak. Ve bunu çok iyi anlatabilmek için bugüne kadar da sağlam bir şekilde geldi. Ve 2000 yıl boyunca zaten bu kitap Tanrı'yı tanımamız için harika bir aracı oluyor. Ve insanlar 2000 yıl boyunca evet bununla ben Tanrı'yı tanıyabiliyorum, onu görebiliyorum. Burada açtığım mezmurlarda dualarımı edebiliyorum veya Tanrı'nın benim hakkımda ne düşündüğünü ben anlayabiliyorum dediler 2000 yıl boyunca. Eğer işe yaramasaydı 2000 yıl boyunca zaten çoktan çürümüştü. Kesinlikle artık raflara koyulurdu. Kimse alıp okumazdı yani. Bu İncil'in sağlamlığına da aslında en büyük kanıt kimler? Bizleriz, sizlersiniz. Çünkü biz Tanrı'yla deneyimimizi yaşadığımızda, kutsal kitaba baktığımızda aynı olduğunu görüyoruz. Yani ben mesela İncil'de bir şey yazıyor. Diyor ki işte şöyle şöyle yaparsan şöyle hissedeceksin. Ve ben diyorum ki acaba yapsam mı? Ya yaparsam ya kötü olursa? Sonra deniyorum. Tamam böyle yapmak istiyorum diyorum. Sonra bir bakıyorum ki oradaki karşılığı alıyorum. Demek bunun benim hayatım üzerinde bir karşılığı var. Bir göstergesi var. Ve biz bunlar 2000 yılındaki insanlar olarak da bu kitabın sağlam olduğuna, kesin olduğuna, değiştirilmediğine hala yüreklerimizde tanıklık edebiliyoruz. Amin. Çok hızlı anlattım herhalde heyecandan yine. Yani hızlıca zaten amaç burada çok fazla bir şey anlatmak değil, grup halinde daha çok paylaşmak, konuşmak. Çünkü her birimizin düşünceleri, fikirleri çok çok önemli. Bir pratik zamanı olacak hem anlamamız için hem de aktarmamız için. O yüzden şimdi herhalde mola versek, bir mola veriyoruz. 5-10 dakika burayı hem ayarlayacağız, sonra sorularımızı sormak için bir araya geleceğiz.